billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün yine En'am suresini anlamaya devam ediyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi bu sure Mekke'de inmiştir. Topluca indiği söylenir. Tabi Mekke'de inmiş olması bir açıdan da o günün Mekke'sini daha yakından tanımamıza sebep oluyor. Biraz sonra göreceğiniz gibi aslında insanların dine yaklaşımları hiç değişmiyor. Yani Allah'ın varlığında, birliğinde kimsenin şüphesi yok. Kendisini Allah'ın yarattığında, tüm varlıkları Allah'ın yarattığında, bütün kanun ve kuralları O'nun koyduğunda hiç kimsenin şüphesi yok. Ama bütün mesele şu, ya biz de varız ama kardeşim. Şu mesele o. O da imtihandan geçtiğimiz için, yani Allah-u Teala seçim hakkı vermiş. Seçim hakkı verince bakıyorsunuz ki insanlar kendilerini ilahlaştırmaya çalışıyorlar. Bu her zaman var. İşte biliyorsunuz iblisin nasıl ilahlaştırdığını kendisini. Adem Aleyhisselam'ın direkten döndüğünü de biliyorsunuz. Yani iblise uyduğunu ama sonradan yani dünya hevesiyle sonradan yanlışını anlayıp döndüğünü de biliyorsunuz. Şimdi burada geçen hafta okuduğumuz ayetlerde gayb konusu üzerinde durmuştuk. Bugün okuyacağımız konular da yine gayb konusuyla alakalı. Şimdi gayb, Türkçemizde de var bu gayb. Geçen hafta da biraz daha detay vermiştik. Mesela ya ben kalemimi kaybettim, gören var mı dersiniz. Ne demek kaybettim? Yani ben kalemimin nerede olduğunu bilmiyorum demektir. Göremiyorum. İşte onun için farkında değilim. Ya da sesi olan bir şey olsa, mesela çocuğumu kaybettim der. Çocuk belki bir yerde bağırıp çağırıyordur. Anne diye ya da baba diye. Ama sen duymuyorsundur. Dolayısıyla gayb bizim duyu organlarımızdan uzak olan varlığa denir. Mesela bir de bazıları der ki falan adam aklını kaybetmiş derler. Birisi de der ki var mıydı ki? Değil mi? Öyle şeyler de olur. Buradan ne anlarsınız? Olan şey kaybolur. Olmayan kaybolmaz. Tamam mı? Bu bütün bu halleriyle Kur'an-ı Kerim'de var. Arap dilinde de öyledir. Olmayan şeye kayıp denmez. Olana denir. E peki Allah-u Teala her şeyi yaratan, en ince ayrıntısına kadar her şeyi bilen, bir yaprak düşse bilen olduğu için onun açısından gayb söz konusu olmaz. Dolayısıyla yani buradan tekrar şey yapalım, var olan şey gayıptır, olmayan gayıp değildir. Yani olacak ki, ya da önceden planlayacaksınız, şey yapacaksınız. Ya bir an için kafamdan gitti. Ne kadar da güzel planlamıştım dersiniz. Ya bir şiir ezberlemiştim, şimdi unuttum. Hiç tek kelimesi aklımda yok. Tamam, zihnimden kayboldu gitti. Diyebilirsiniz öyle. Ama yani gene de ister proje halinde olsun, ister varlık halinde olsun, var olana gayb denir. Şimdi buradan geçen hafta okuduğumuz ayetleri tekrarlayalım. Çünkü şimdi okuyacağımız ayetlerle bir bütünlük gösteriyor. En'am suresinin 59. ayetinde Allah-u Teala diyor ki وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ. Bütün gaybın anahtarları Allah katındadır. Yani yaratan bilmez mi? Tabii ki bilir. لَا يَعْلَمُهَا اِلَّهُ. Ondan başkası bilmez. Sadece Allah bilir. يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karada ve denizde ne var ne yok hepsini bilir. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Bir yaprak düşse, çok basit bir olay, bir yaprak, onu da mutlaka bilir. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ لَا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ İşte yerin derinliklerinde bir tane ya da kuru yaş ne varsa hepsi bir kitapta bellidir yani açık bir şekilde yazılmıştır. Kaydı da tutuluyor her şeyin. Sadece bilgi değil yani. Ayrıca kayıtta tutulduğu zaman o onun etrafındaki onda orada görevli melekler de o kayıttan öğreniyorlar. O kaydı hepsi bilmediği için bütün gaybi bilen Allah-u Teala. Evet. Şimdi ondan sonra bizim için gayb olan uykuyu anlatıyor. Uyku ne? Mesela bugün insanlar rüya ne? Bunu anlamakta zorluk çekiyorlar. Çok haklılar. Çünkü gaybtır bizim için. İşte burada da Allah-u Teala geçen hafta okumuştuk. Yine o ayeti tekrar ediyorum. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ O sizi geceleyin vefat ettirendir. Ha ben geçen hafta size yapmıştım, size göstermeye çalışmıştım. Vefat değildi. Şöyle şu kalemle göstermiştim. İşte şu ruh, bu da ceset. Yani öyle düşünün. Vücut yapısını ana rahminde tamamladığı zaman ruh gelip vücuda giriyor. Ana rahminde yapısını tamamlamış yani bütün organları tamamlamış olan vücut canlı mı? Canlı olmaması mümkün mü? İmkansız. O zaman ruhun buraya girmiş olması canlılıkla ilgili bir olay değil. Tamam mı? Şimdi burada da bu kalemi yapmazsanız bunun içerisine koyamazsınız. Şimdi tabii yani anlaşılsın diye bunu şey yapıyoruz. Yoksa ruh daha çok şeyi bu bilgisayarın işletim sistemine benziyor. O ruhun girmesiyle birlikte vücudumuzda görme, bakma değil görme. Çünkü gözler zaten yaratılmış. İşitme değil dinleme. O vücuda kan pompalayan kalbin yanında bir de ruhun kalbi oluşuyor. O ruhun kalbi de karar merkezi oluyor. İşte diyor ki وَالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّهِ Şimdi bu ruhsa gece Allah bu ruhu çekip alıyor. Çekip aldığı zaman vücut ne yapıyor? Ölmüş mü? Uyuyor değil mi? Uyuyor. Uyuduğumuz zaman vücudumuz çıkıp, ruh çıkıp gidiyor. Bakıyorsunuz ki hiç görmediğiniz, bilmediğiniz yerleri görüyorsunuz değil mi? Mesela bir yere gidiyor, ben burayı daha önce görmüştüm. Bir de hatırlıyorsunuz ki, ben rüyada görmüştüm. Bak mesela bu sabah Süleymaniye'nin namazdan sonra Süleymaniye'nin bahçesinde şey yaparken, ben ilkokul öğrencisiyken o bahçede, yani kendimi bir yerde görmüştüm. Şöyle bir baktım, hatırladım, aklıma geldi. Bir tür açıklığıyla. Halbuki ben Erzurum'da İstanbul'a gelişim 1968'dir. Belki bu rüyayı görüşmeli yıllardadır. Yani işte demek ruh çıkıp geliyor dolaşıyor bilmiyorsunuz işte. Siz bu ruhu bilmezseniz rüyayı asla anlayamazsınız. Ve bugün de dünyada en bilinmeyen şey ruhtur. İşte ben Avrupa'ya gittiğim zaman üniversitelerde bana en çok ruhu sorarlar. İşte şeyde Vatikan'da bir toplantıya çağırmışlardı. Baktım herkese 20 dakika vermişler. Bana 3 saat. Hayırdır dedim. Ne oldu? Her yerden sana soru sormaya gelecekler dediler. Şey oldu. Toplantı ben en son konuşmacı olarak Salonda hiç kimse yoktu. Ben saat 3'te konuşmaya başlayacaktım. Baktım salonda oldu. Çeşitli üniversitelerden gelmiştir. Çünkü ruhu anlatacağız. Rusya'dan da geldiler, şu ruh konusunu bize lütfen şey yapar mısınız? İşte arkadaşlarımız çalışmalarını bitirmek üzere yakında gidecek. Niye? Çünkü bunları ancak Kur'an'dan öğrenebiliyorsunuz. Başka bir şeyden değil. Bunlar gayıp bilgileri. Diyor ki Allah, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالْلَيْلِ geceleyin sizin ruhunuzu çekip alır Allah. Geçen hafta biraz daha ayrıntılı anlatmıştım. وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّارِ gündüzünde neler yapıp ettiğinizi Allah bilir. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ sonra o gündüzün sizi kaldırır. Yataktan kalkıyorsunuz. Yani şey yapıyor, tekrar ruh gelip vücuda giriyor. لِيُغْدَ اَجَلُ مُسَمَّى belirlenmiş süre tamamlanmış olsun. Gece kalkamazsınız manasına değil. O ayrı bir konu tabii. Bu da bir genel bir özet yapılıyor. ثُمَّ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ sonra dönüşünüz Allah'ın huzurudur. ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ sonra Allah neler yapıp ettiğinizi ahirette size tek tek bildirecektir. Çünkü her şeyden Allah'ın haberi var. Bizim içimizde, dışımızda yaptığımız her şeyden Allah vücudumuzdaki sinir uçlarına kadar her taraftan haberdar. Ve huvel kahiru fevka ibadi kulları üzerinde tam hakimdir. Tam egemendir. Ve yursülü aleykum hafaza tam egemen olmasına rağmen yani her şeyi böyle kurala bağladığı için Cenab-ı Hak size koruyucu melekler gönderir. Onun için hepiniz bilirsiniz. Mesela bir gazete, elinizde bir şey, zihniniz bir şeyle meşgulken giderken birden bir uyanırsınız. Aa, önünüze büyük bir şey, bir çukur var. Kim uyandırıyor sizi? Görevli melekler işte. Bazen birçok şey aklınıza gelir. Daha önce hiç aklınızda olmayan şeyler. Mesela işte burada biz ders verirken bakarız ki Allah Allah öyle şeyler aklımıza gelir ki Süleymaniye'de vaaz ederken diğer camilerde Allah-u Teala yardım ediyor işte melekler vasıtasıyla. Bu herkes olur yani Müslüman kafir ayrımı olmaksızın. Hatta اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتِ sizden birinin ölüm geldiği zaman تَوَفَّتُ رُسُلُنَا elçilerimiz onları vefat ettirir. Geçen hafta şey yapmıştık. Ölüm meleğinin adı neydi? Azrail diye bir melek var mıydı? Ama yani tekrar edeyim, bu hakikaten Müslümanlar ne kadar zavallı durumdalar. Yani bizim çoğumuz olup bitenden haberdar değiliz. Anlatılanı din biliyoruz. Ben şahsen Azrail diye melek olmadığını şu vakıfta öğrendim. Birkaç sene önce. Ya bu kolay bir şey değil ki. Talmud'da Azrail diye şey geçiyor. Şey yani Tevrat'ta geçmiyor. Tabii Talmud'da. Geçen hafta burada şey yapıldı. Anlatıldı. Orada 10 tane ölüm meleğinden 10 tane ölüm meleğinden sadece bir tanesinin adına onlar şeyler Azrail diyor. Yahudi alimleri kendileri veriyor o ismi. Allah vermiyor. Bizimkiler de ne yapıyor? Dört büyük melek, birisi de Azrail. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra da millet şaşırıyor, bu Azrail ne? O nasıl bir melek ki aynı anda milyonlarca insan ölse hepsini gidip canını alıyor. Ve dünyanın her yerinde nasıl oluyor? Yani bir şekil verilemiyor onlara. Halbuki Allah-u Teala ölüm meleği, herkes için görevlendirilen melekler olduğunu geçen hafta ilgili ayetlerden okumuştuk zaten. وَهُمْ لَا يُفَرِّتُونَ onlar görevlerinde eksiklik yapmazlar, canı tam alırlar. Çünkü o görevinde bir aksatma yapan derhal görevden kovulacağı için çok dikkatli olurlar. ثُمَّ رُدُّ اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ sonra öldürülenler tekrar dirilir. Hani şu vücut öldüğü zaman toprağa atılan tohum gibi olur. Yani bir fasulyeyi toprağa attığınızı düşünün. Önce bir açıyorsunuz, bir yer koyuyorsunuz, üstünü örtüyorsunuz. Onun gibi fasulye işte belli bölümleri çürüyor. O çürüyen bölümler diğer taraflara şey gıda oluyor. Bir müddet sonra bakıyorsunuz onun içerisinden bir şey kök çıkıyor, büyüyor falan. Onun oluşum şeyi kanunları farklı, insanınkisi farklı. İnsanın yeniden oluşumu için yani en son ölen insanla yeniden diriliş arasında 17,5 milyar yıl oluyor. Yani 50 bin yıl diyor Allah-u Teala Me'aris suresinde. Allah'a göre bir gün, bize göre bin yıl. Ben şimdi şöyle bir tekrar şey yapalım. Yani ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor. وَاِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ وَاِنَّ يَوْمَنْ عِنْدَ اللّٰهِ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ Oh, hangi ayet şimdi? Haç 47. ayet. Haç suresi 47. ayet. Şimdi Allah'a göre bir gün, bize göre bin yıl. Peki bu kimin sözü? Az önce okuduğumuz Allah'ın sözü. Peki Allah zamandan münezzeh miymiş? Ha? Değil. Şimdi bu da Cenab-ı Hakk'a yapılan bir başka iftiradır. O iftira yapabilmek için yani bir kader diye bir inanç uyduruyorlar ya. Kur'an-ı Kerim'de kader diye bir inanç yoktur. Sahih hadislerde sadece bir tane hadisin bir rivayeti vardır. İşte Cibril hadisi kadere hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanırım. Hayrın şerrin Allah'tan olması demek. Hayrın ölçüsünde, şerrin ölçüsünde koyan Allah'tır demek. Kanunlarını çıkarmış Allah her birisinin. Ölçüyü koymuş. Hadi buyurun hangisini yapıyorsanız yapın. Serbest bırakmış insanları. Şimdi böyle deyince şimdi adam diyor ki mesela İmam Maturidi diyor ki bizdekilerin hepsi İmam Maturidi'ye inandıklarını söylerler değil mi? O şeyde var doğru bildiğimiz yanlışlar sende. Ya sen bu yok bunu şey yapayım bu şey yapsın. Sen hazırlığına devam et. Bu şey Şafii ile ilgili İmam Maturidi'nin görüşlerinin olduğu yer vardır orada. Onu sen hemen bulursun. Yani kader başlığı altında, Şafii'nin altında. Orada kaynaklı olarak arzu edenler zaten doğru bildiğimiz yanlışlarda görürler. Sitemizde de var. Diyor ki kader diyor Allah'ın hayrın ve şerrin ölçüsünü koymasıdır. Bunun dışında bir anlamı yoktur diyor. Ama Maturidi'yim diyenler böyle mi diyor kadere? Ondan sonra şimdi bir de diyor ki ya diyor ben ezelde var mıyım ki diyor. Benimle ilgili Allah ezelden bir şey yapsın. Ben yokum ki. O zaman Allah'la beraber çok sayıda ezeli varlık ortaya çıkar. Böyle bir şey olur mu diyor. Şimdi buna cevap veremeyenler ne yapıyorlar? Diyorlar ki şey Allah diyorlar zamandan münezzehtir. O zaman senin için Allah için zaman yok diyorlar. Şimdi yani bir yalanlarını bir başka bir yalanla desteklemeye çalışıyorlar. İşte şu geçmiş, şu gelecek, bu da şimdiki zaman. E bunu kaldır, şimdiki zamanı geçmiş gelecek diye bir şey kalmaz diyor. Çünkü şimdiki zaman varsa geçmiş de vardır, gelecek de vardır. Ama kaldırdın şimdiki zaman diye bir şey yoksa bu Allah'a göre böyle diye yalan söyleyerek Allah zamandan münezzehtir diyorlar. Peki hiçbir insan yokken Allah dünyayı kaç günde yaratmıştı? He? 6 gün. Yani 6000 yıl ediyor. Aslında bu konuda uzman kişilerle birlikte çalışmak nasip olursa inşallah olur. O başlangıç da 17,5 milyar yıl Kur'an-ı Kerim'e göre. Ama bu tür konularda çalışabilmek için konunun uzmanlarından bir ekip oluşması lazım. Bir de bizim her tarafa yetişmemiz de imkansız yani. Şimdi Bir gün, şimdi bak hesap makinelerinizi çıkardınız, Allah'a göre bir gün, bize göre 1000 yıl. Peki, kameri yıldır Cenab-ı Hakk'ın esas aldığı, kameri yıl 354 günlüktür. O zaman Allah'a göre 354 gün bize göre kaç gün eder? 354 bin gün eder. O zaman 50 bin yıl son kişinin ölmesiyle yeniden diriliş arasından geçecek süre olarak anlatıyor Allah şeyde Me'aris suresinde. 354 bini 50 binle çarpın bakalım. 17 milyar. 17 milyon değil, 17 milyar. Sen sıfırlarda hata etmişsindir. 354 bini 50 binle çarpacaksın. 17 milyar 700 milyon yıl ediyor. Peki o zaman hiçbir insan yok yeryüzünde. 17 milyar yıl kime göre? Bize göre gözü kapayıp açacak kadar vakit. Çünkü vücut öldüğü zaman bitmiş oluyor. Yani ölen bir vücut için zamandan bahsedilir mi? Ne zamana kadar? Dirilinceye kadar, o da sura üflendiği zaman böyle. Ölen gözünü kapatıyor, açıyor. O da Nahl suresinde ifade ediliyor. Bu kadar. Bizim için belki saniye, birkaç saniye. Allah için kaç? 17,5 milyar yıl. Peki Allah zamandan münezzeh miymiş? Burada Sayın Efrem Hoca'yı 2,5 saat kadar mı? Ne? 2,5. 2,5 saat burada konuştu. Allah zamandan münezzeh meselesi. Bir tane ayet okuyorum. Yok diyor. Hadis. Peki mantık hiç delil var mı? Hayır. Ondan sonra ya ayet uymuyor. Hadise uymuyor. Hiçbir mantıki izah tarzı yok. Sen sonunda ne diyorsun? Allah zamandan münezzeh. Ya bu. Allah da diyor ki siz onu kavrayamazsınız diyor. Tamam mı? Şimdi peki bu gayıp konusunun sadece Allah bilir ifadesi son derece önemli değil mi? Bunların hepsi de gayıp. Ondan sonra diyor ki Cenab-ı Hak ثُمَّ رُدُّ اِلَى اللّٰهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ. Sonra hak mevlaları, yani gerçek dostları, gerçekten onlara en yakın olan. Evet, Cenab-ı Hak bizim dostumuz ama suç işlediğim zaman cezayı veriyor. Hiç şeysi yok. Mevla, veli çok yakın demektir. Yani. Mesela siz çocuklarınızın velisisiniz, en yakınlarsınız değil mi? Yani kelime Arapça açısından o anlamda oluyor. Türkçe'de başka manalarda da kullanılıyor da. Gerçi Arapça'da da başka manalarda kullanılıyor. Şimdi اَلَا لَهُ الْحُكْمُ. Hepimiz Allah'ın huzuruna çıkacağız. Dikkat edin, karar Allah'a aittir. Yarın ahirette oraya gittiğiniz zaman Allah'tan başka kimse sizi yargılayamayacak. Peki ondan sonra وَهُوَ أَسْرَهُ الْحَاسِبِينَ. O hesap görenlerin en çabuk olanıdır. Çok hızlı hesap görür. Buldun mu sen burada? O kısımları.
He? Söylüyor, eğer
tamam, istersen o kısmı bir oku. Yani İmam Maturidi mesela, Allah'a şükür ki şimdi yeni yeni kitapları çıkmaya başladı ama o kitaplara da çok ciddi müdahaleler olduğu belli yani. Çünkü insanlara yanlış inancı vermek için büyük adamların adını kullanmak gerekiyor. Onu kullanırken de onun kitabına müdahale yapıyorsun. Adam nereden bilsin? Bugün İsa Aleyhisselam'a neler söyletiyorlar değil mi? Ama gene de takım doğru bilgiler var yani. Evet, istersen orayı oku.
Hemen kısa bir ifade zaten. Tamam. İmam Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid sayfa 67 Ankara 2005 baskısında şöyle bir ifade kullanıyor. Olmayana, mağduma şey dense varlıkların Allah ile birlikte ezeli olması gerekir. O da tevhidin özüne ters düşer.
Tamam. Ben olmadan bana şey denmez. Şey var olan demektir Arapçada. Bu tevhid inancına ters düşer ne demek? Şirk olur. Ne diyorlar? Ezelden Allah bizimle ilgili bütün şeyleri belirlemiş. Ya ben yokum. Bir de İmam Maturidi'ye mal ediyorlar. E zavallı ne yapsın yani? Ölmüş gitmiş, kitabında yazmış ama birçok yerini değiştirmişler. Allah'tan böyle bazı düzgün şeyler de var. Şimdi burada, bakın bu ayeti bir daha okuyayım, bakayım sizlere neler çağrıştırıyor. Diyor ki, yani öldükten sonra yeniden dirilince sümme ruddu ilallahi mevlahumul hak. Sonra gerçek mevlaları, kendilerinin en yakınları olan, çünkü Allahü Teala bizim sinuruşlarımızdan bile bize yakın. Mevlaların huzuruna çıkarırlar. Lehul hukmu, hüküm ona aittir. Ve huve esreul hasibin, hesap görenlerin en çabuk hesap gören odur. Mesela bugün bilgisayar çıktı, hesaplar biraz daha kolaylaştı değil mi? Bir tıklamayla birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Peki Allah'ın gördüğü hesap çok daha çabuk. En çabuk hesabı o görür. Peki bu ahirette hesabın çabuk görülmesi ayetine ters bir şey aklınıza geliyor mu? Ne geliyor mesela? Yok, onların aklını sana sormadım. Aklınıza geliyor mu? Ne? Şefaat. Şefaatle ilgili neler söylüyorlar? Evet Rüstem Hoca, sen de şefaatle ilgili ayetleri oku bakalım. Evet.
Şefaatle ilgili ayetleri hocam.
Ama istersen sen hazırını yapana kadar önce bir Fehmi'den dinleyelim. Bir işin tarihini bir anlatsın. Evet. Şimdi bakın bu Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da insanları incelediğimiz zaman da bakın çevrenize şuraya buraya Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan bir tek insan bulamazsınız. İnanmadığını söyler de o başka. Peki fark nedir? Allah ile arasına birilerini koyar. O birileri çoğu zaman kendisi olur ya da başka bir güvendiği birisi olur. Genellikle de bir din adamı olur. Bir din büyüğü olur. Allah'ın yanında kendini koruyacak. Gene burada birkaç kere anlatmıştım. Bir Ramazan günü bizim Türkiye'nin büyük televizyonlardan birine çağırmışlardı. Meşhur türkücülerden birisi bir şey yapmış. Bir ilahi seslendirmiş. Arka planda ezan var. Onunla beraber çıktık şeye, canlı yayına. İşte bana soruyorlar, bu şeyin ilahinin arka planında ezan olmasına ne dersiniz? Buna bir şey yok dedim ya. Ama esas siz şuna bakın. Şimdi Yunus Emre'ye ait olduğu söylenen bir şiir var. Orada şey yapmış, gel şefaat eyle Kemter kuluna. Kemter kuluna, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şimdi o şarkıcı bunu seslendirmiş, tamam. Dedim ki sen ezarı boş ver. Gel şefaat eyle Kemter kuluna. Kemter kul ne demek biliyor musun? Bilmiyorum dedi. En kötü kul demek. Sen kimin kulusun dedim. Allah'ın tabii. Şimdi burada gel şefaat eyle dediğin zaman kime kul olmuş oluyorsun? Gel şefaat eyle Kemter kuluna dediğin zaman şefaat kim yapıyor dedin? Tabii ki peygamberimiz dedi. O zaman kimin kulu oluyorsun? Yok ya dedi. bir geri çekti kendini. O. Yani şimdi insanların çoğusu bilmiyor. Peki dedim şefaat ne demek? Bunu canlı yayında soruyorum yani. Şefaat ne demek dedim? Beni kurtar demek. Kim kurtaracak dedim? Peygamberimiz. Kimden kurtaracak böyle dedi. Olur mu öyle şey dedi. Kimden kurtaracak deyince hemen canlı yayında böyle yaptı. Olur mu öyle şey dedi. Dedim bak işte esas hata burada dedim. Yani şey de değil. Yani şimdi birçok kimse bilmiyor, tamam mı? Şimdi bu işte şeyde Adem Aleyhisselam'dan beri insanların özelliklerini anlatan bir ayet var. Şeyin Araf suresi 30. ayet. Allah orada bütün insanlığı ikiye bölüyor. Ferikan hede ve ferikan hakka aleyhimut dalale. Bir grubu Allah yoluna kabul ediyor. Bir grup da sapıklığı hak ediyor. Sapıklığı hak edenler ne yapıyor? İnne muttakadu şeyatine evliya min dunillah. Allah'la kendi aralarına şeytanları evliya diye koyuyorlar. Şimdi aslında şeytan çünkü kendilerine öyle öğretiliyor. Mesela İsa Aleyhisselam'ı ilah diye koyuyorlar ama İsa Aleyhisselam değil ki, adına İsa dedikleri, çünkü ona o yanlış şey öğreten kişiler kendi şeytanın adına İsa diyor ki adam inansın. İsa Aleyhisselam haşa öyle şeylerden uzaktır. Muhammed Aleyhisselam da öyle, hepsi de öyle yani. Melekler için de şey yap, araya koydururlar. Niye araya koyuyor? Biz Allah'tan uzağız, bizi yaklaştıracak, bir de bizi kurtaracak. İşte Mahmud Efendi ile görüşmemiz sırasında bu meselelerde konuşmuştuk ki bizim tarikatçılık kitabında var o. Orada benim şeyde müftülükte mesai arkadaşım olan Mahmud Efendi'nin de kayınbiraderi olan bir hoca dedi ki ya işte dedi, biz bu efendiye niye böyle yapıyoruz? Yarın Allah huzurunda belki eteğine yapışırız diye. Onun amcasının oğlu olan bir başka hoca vardı. Onlar çok meşhur. Anası dedi ki ya işte dedi, biliyorsun dedi, mahkemede dedi şey yapan avukat olan da davaya girer, olmayan da, ama genellikle avukat olan kazanır. Bu zaten bizim avukatlığımız yapacak. Şimdi eteğine yapışırız diye dedim ki ya bu kendini kurtaracak mı ki sizi kurtarsın? Öbüründe dedim ki ya avukat niye mahkemede bulunur? Çünkü hakimin bilgi eksikliği olur ister istemez yani. Hem hukuk açısından bilgi eksikliği olur, hem de davacı ve davalının konumları açısından. O bilmediği şeyler söyler. Peki Allah'ın bilmediği, bunun bildiği neyiniz var ki yarın Allah'a söyleyecek dedik. Hemen onlar da sustular ama vazgeçmediler. Şimdi bu öteden beri böyle. Şimdi biraz Fehmi dinleyelim, bu işin tarihçesinden anlatsın.
Şimdi hocam aslında şefaat mantığını özetlediniz aslında. Bütün şey boyunca, insanlık tarihi boyunca şefaat inancı konusunda sapkınlığa düşülmüştür. Hani diyoruz ya bazen, işte herhalde bu Hristiyanlıktan bize geçmiştir, herhalde bu Yahudilikten bize geçmiştir. Hani sosyolojik olarak bu mümkündür. Yani birbirimize etkileriz. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman anlıyoruz ki şefaatçi sapkınlık inancı, bu sapkın anlayış aslında her toplumda var. Yani insanın içerisinde Allah'a bir yaklaştırıcı bulma arzusu bulunduğu müddetçe kendisini Allah'a yaklaştıran bir takım dini liderler, bir takım işte adına ne derseniz deyin, kabile şefi olur, tarikat lideri olur, bir şekilde olur. Bunlar olacak. Bir Hindu için kendisini Allah'a yaklaştıran şey inektir. Bir Hristiyan için Hazreti İsa'dır. Bir Müslüman için işte ne bileyim Muhammed Aleyhisselam'dır, yani evliyalardır.
Müslüman olduğunu söyleyen için.
İşte öyle hocam. Aslında işin aslı o. Yine bu tayfa için evliyadır, şudur budur. Gidin Budizme, Brahmanizme, şuna buna. Her birinin kült şeyini araştırın. Mutlaka kendilerine bir kurtarıcı vardır. O kurtarıcı dünyada yoksa o zaman onun miras bırakmış olduğu eşyalar, aletler, şunlar bunlar vardır. Eskiden kiliselerde işte azizlerin eşyaları sergilenirdi. Şimdi bu çılgınlığa dönüştü. Öyle bir çılgınlığa dönüştü ki artık azizlerin kemikleri, işte saç, tüy, şu bu. İşte Meryem Cebrail'in kanadının tüylerine varıncaya kadar kendileri söylüyorlar. Bunlar bizde var diye. İşte birkaç tane hocam kemiği araştırmışlar. Aziz'in kemiği diye. Eşeğin kaburga kemiği çıkmış. Şeyi kandırmışlar Hristiyanları. Bunlar işte size şefaat edecek. Dokunduğunuz zaman şey olursunuz.
Eşeğin adını belki değiştirmişlerdir yani.
Bilmiyorum hocam ama siz özetlediniz. Şimdi biz konunun bu tarafını bırakalım.
Yani bizde yok, bizde de Resulullah'ın sakalı şerifini ziyaret ediyor.
Maalesef hocam ya. İşte hocam o sapkınlarda müthiş bir ticari zeka var. Her türlü kıl, tüy, yün ne bulduysa paraya çeviriyor adam. Bu yüzden o lazım yani o inanış.
Başka bir sebep de yok yani.
Evet hocam. Şimdi siz aslında olayın mantığını özetlediniz. Ben de Diyanet Vakfı Ansiklopedisi'nin İslam Ansiklopedisi 38. cilt sayfa 12 ve 413'te özellikle biz Müslümanlar arasında şefaat anlayışı nasıl hakim olan görüş ne? Bunu okuyorum. Şöyle diyor sayfa 412'de. Ahirette gerçekleşecek şefaatle ilgili hadislerin çoğu Resul-i Ekrem'in şefaatine dairdir. Allah'ın özellikle bir duasını mutlaka kabul edeceğine dair her peygambere tanıdığı imtiyazı Resulullah dünyada kullanmamış, şefaat etmek amacıyla bunu ahirete bırakmış ve Allah'a ortak koşmamak şartıyla büyük günah işleyen herkesin bundan yararlanacağını söylemiştir. Hazreti Peygamber'in ahirette ilk şefaati mahşerde gerçekleşecektir. Hesaba çekilmek üzere orada uzun süre bekleyen insanlar hesabın başlatılmasını sağlamak için Adem Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a ve İsa Aleyhisselam'a gelerek şefaat isteyecekler. Fakat o günün dehşeti karşısında kimse buna cesaret edemeyecek. Sonunda İsa Aleyhisselam Hazreti Muhammed'den istemelerini tavsiye edecek ve Resulullah yapacağı dua ile Cenab-ı Hak hemen bunu kabul edip şefaati başlatacakmış. İskeleti bu.
Yani ne kadar süre oluyor? Ne için, niçin gidiyorlar oraya?
Şefaati başlatmak için gidiyorlar.
Niye ya? Şefaati mi?
Evet hocam.
Hesaplaşmayı.
İşte hesaplaşmayı
hesabı başlatmak için. Ne kadar süre tutuyor? Ve Adem'e gidecek. Bütün insanlık toplanacak. Adem'den Muhammed Aleyhisselam'a kadar gidecekler.
Anlaşacaklar, birbirlerini bulacaklar.
Niye? Gitmelerinin sebebi ne?
Hesabı başlatmak
hesap için. Hesap başlansın. Allah ne diyor?
Hesabı çok çabuk görelim.
Bak şimdi 10 tane ayet var, tamam mı, bu konuda? 10 tane. 9'unda seri'ul hesap diye geçiyor. Yani Allah hesabı çok çabuk görür. İşte bugün okuduğumuzda da En'am suresinin 63. ayetinde de ve huve esra'ul hasibin, hesap görenlerin en süratlisidir. Şimdi bak, Allah çok çabuk hesabı görürüm diyor. Kendini Müslüman sayan mezheplerin tamamı, değil mi?
Hemen oraya okuyayım hocam.
Oku.
İslam alimleri Hazreti Peygamber'in mahşer meydanında uzun bekleyiş sıkıntısı içindeki insanların hesaba çekilmesini sağlamak, ayrıca müminlerin cennetteki derecelerini yükseltmek amacıyla Allah katında şefaat edeceği, buna karşılık kafirler hakkında şefaatin gerçekleşmeyeceği hususunda ittifak etmişlerdi.
Yani ittifak edilen... ittifak etmişler. Ne, bak bütün ayetler bunun asla olmayacağını söylüyor. Ya bu ne oluyor kardeşim? Yani siz bakın, Hristiyanlıkta papazlar konuştuğu zaman hemen laf, herkes bir laf yetiştirir. Peki bizimkilerine kim laf yetiştirecek? Bir de alim sıfatıyla, evet.
Daha var. Allah-u Teala Nahl suresinde buyuruyor ki kıyamet gününün gerçekleşmesini illa kelemhil basar diyor Allah-u Teala. Yanlış hatırlamıyorsam. Göz açıp kapayıncaya kadar. Şimdi hocam, göz açıp kapayıncaya kadar, oraya kadar gerçekleşiyor. Ondan sonra niye aksama meydana geliyor?
Allah çok çabuk yapacağım diyor. Bunlar yok. Bir de şey yaparlar. Bazı böyle hikaye sayılabilecek, yani hurafe kitaplarında, yok efendim güneş yaklaşıyor, milletin beynini kaynatıyormuş. Ya güneş yok ki ahirette. Güneş dürülecek, yıldızlar dürülecek. Yani şimdi insanların dinlerini kullanarak onları sömürmek için korkutacaksınız. Ondan sonra da bir ışık göstereceksiniz. Ben seni kurtarırım diye, o da tabii ben kurtarırım deseniz kimse inanmaz. Bir tane saygın bir insanın adını söyleyeceksiniz. O vesileyle şey yapılacak. Bir ara açılacak ve adamın ceplerini boşaltacaksın. Sen şimdi bu dünyada bana ver, ben de ahirette seni kurtarayım. Tabii para ver demezler. Asla. Sen anla. Az aşa. Benim dünyalıkla bir alakam olmaz. Ben istemiyorum. Sen getir, sadece cebime koy. Evet.
Daha sonra hocam şefaatle ilgili hadisler ve mezheplerin kanaatlerine değinmiş burada. Özetle hocam, bu şefaati uzma konusunda uzun süren bekleyişin ardından Resulullah'ın ricası üzerine Allah-u Teala'nın hesaplaşmayı başlatacağına dair İslam alimlerinin ittifak ettiği iddia ediliyor. Söyleniyor.
İslam, bakın İslam ansiklopedisinde. Aynı ansiklopedide de ne yazıyor Rüstem? Aynı ansiklopedide bakın. Hocam, doğru bilgiler de var yani. Hep bunu, yanlış değil.
Bunu okumadan önce hocam ben biraz bir giriş yapayım da. Tamam. Şöyle. Şimdi kader konusu dedik ya başta, o 59. ayetten başlarken. Kader aslında bir mekanizma oluşunun yani açık bir göstergesidir. Allah her bir şeyin, olayın bir mekanizmasını yarattı. Şimdi diriliş,
yani Kur'an'ı koydu.
He, kural var. Şimdi bir insan yokken var olması için ana babası olacak falan. Sonra öldükten sonra dirilmesi için bir mekanizma yarattı. Hayatında yaşarken de bir mekanizma vardır. O mekanizma içinde yaşarken gündelik hayatta insan tabii ki bir imtihandan geçiyor. Ki öbür dünyada onun bir belli bir yeri olsun. Ya sol taraf ya sağ taraf. Bunu Allah insanı belirlemek için yapmıştır bu mekanizmayı. Tamam, insan öldü. Şimdi diriliş günü geldi. Orada da bir mekanizma vardı. Şimdi şefaatle ilgili Türkçe konulara...
Türkçe'de mekanizma pek kullanılmadı. Arkadaşımız Rusça şeydir. Yani bir kural, bir şey
evet,
uyku.
mekanizma isim verirsek bir kural tabii. O kurala göre Allah dirilttiği zaman Kur'an'daki bütün şefaatle topladığımız ayetlere bakıyoruz. Öyle bir kolay ve dediği gibi sari'ul hisab o kelimeyle açıkladığı için orada Allah Teala insanın çabuk hesap görüleceğini gösteriyor. Yani bunun bir saklanacak bir yanı yok. Sonra aynı İslam ansiklopedisinde iki farklı makale var. Birisini şöyle isimlerini söyleyeyim de daha anlaşılır olsun. Biri müellifi Yusuf Şevki Yavuz. Diğeri de Mustafa Alıcı. Şimdi Mustafa Alıcı'nın yazdığı makale şefaatle ilgili, oradaki bütün toplumlarda ve dinlerde şefaatin ne olduğunu açıklıyor. Yani bir gelenektir, bir dini dayanağı yoktur onun. Bunu açıklıyor. Diğer bir şeyde de bizim İslam dininde olan ve diğer şeylerden geçen, bize de aktarılmış olması sebebiyle bizde yaygınlaşan ve şefaati uzmaya dönüşen bir olayı anlatıyor. Ancak yani bunu
uzma demek en büyük demek.
Evet. Yani. Ancak demek bunu ki ikiye bölüyorlar. İkiye. Şöyle, dünyadaki şefaat ve ahiretteki şefaat. Dünyadaki şefaat Resulullah'ın duası, evliyaların duası, kutsal ve kutsadığımız insanların duası. Hatta bu görüşü, ilk görüşü diğer alimler şirk olarak kabul ediyorlar. Yani Resulullah hakkı için söylenmez. Onun duası tamam, o sağken yapmıştır. Öldükten sonra bir dua yaparken veya evliyaların hakkı için veya falanca kutsal adamın hakkı için söylenemez. Bu dünyadaki bir şefaatle ilgili. Ahiretteki şefaatle
yani
ilgili.
Şefaat demek şeydir, yani birlikte olmak, yardımcı olmak, destek olmak manasında. Biz bu dünyada birbirimize destek veririz, destek oluruz zaten. Ama mesele şu, ahirette insanlara destek veriyorsunuz. Kimin yanında, kime karşı? Allah'ın böyle bir... Allah'ın bir yanlış yapacağı söz konusu değil ki destek veresiniz. Sonra Allah sana böyle bir yetki vermemiş ki. Yani dünyadaki şefaat olur. Dünyada tabii ki birbirimize yardımcı oluruz, destek veririz. Çünkü burası imtihan yeri ama ahirette imtihan bitiyor. Evet.
İşte bu dünya desteğini diyelim Resulullah'tan sonraki ahirete taşıdıkları zaman ne hale dönüşmüş? İşte şefaati uzma dediğimiz o olay. Ki ayetlere tam terstir o hadisin. Bir sürü bölümü tam ters geliyor. Şimdi aynı ansiklopedideki o maddelerden birisinde müellif şöyle yazıyor. Şimdi Fehmi kardeşimiz okudu. Bunun tam tersini okuyacağım aynı yerden. Ahiretteki şefaat diyor yalnızca Allah'a ait olup mahiyeti insanlarca bilinemez diyor. Sonra bu sebeple kimlerin şefaatçi olacağı ve şefaatin kimleri kapsayacağı meselesini ilahi ilme havale etmek gerekir diyor. Esasen Kur'an'da ahirette şefaatin vuku bulacağına dair açık bir ayet yoktur diyor.
Tamam. Vuku bulmayacağına dair var mı?
Bu tarafı da uygun, öbür tarafı da uygun. Aksine şefaatin vuku bulmayacağı veya kimseye fayda sağlayamayacağı anlamına gelen beyanlarda mevcuttur diyor. Yani doğru diyor. Aslında öyledir. Ayetlere bakınca şefaatin Allah'a mahsus olduğunu söylüyor. Öbür taraftan da başkalarına mahsus olmayacağını da ayetler açık olarak söylüyor. Sonra şefaati Allah'ın iznine bağlayan istisna kaydı ise onun vuku bulmayacağını kesin derecesinde ifade etme amacı taşıyan bir uslup özelliği olabilir. Buna da şöyle diyor. Şimdi açıklayamadığı konularda bizim alimler sebebi bir şeye atıyorlar. O da şu. Bu sebeple şefaate ilişkin ayetleri müteşabih kabul etmek gerekir. Yani bilin. Vallahi,
hakikaten bu müteşabih kelimesini de iyi kullanıyorlar. Ya müteşabih. Yani biliyorsun burada sık sık okuduğumuz ayetlerdendir. İşte huvellezî enzele aleyke'l kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâb ve uhru müteşâbihât. İşte sana bu kitabı indiren odur. O muhkem ayetler onun kitabındandır. Diğerleri müteşabihtir. Onlar kitabın anasıdır. Peki muhkem kitabın anası. Diğerleri müteşabih. Ana mı çoktur, diğerleri mi? Diğerleri. Ana azdır değil mi? O zaman onu bakın anlaşılmaz diyerek hemen topu taca atıyorlar. Anlaşılmaz bir Allah o diğer ayetleri kime indirdi? Kendine mi indirdi? Halbuki kitabın mübin diyor. Her şeyi ayrıntılı olarak açıkladık diyor. Yani şu İslam aleminin ne kadar kötü bir pozisyonda olduğunu düşün. İnanılır gibi değil. Ama mesela işte bugünlerin konusu Sri Lanka'da yapılan saldırılar, efendim şeye kiliseye yapılan saldırılar ki onlar da bugünler Ramazan bayramıdır. Çünkü onlar Paskalya dedikleri Ramazan bayramıdır. Çünkü onlar Ramazan'ı şey yapmışlar, kısa günler olan Mart ve Nisan'ı almışlar. Ve bazıları 10 gün, bazıları da 20 gün ilave etmiş. Şeyi de düşürmüşler onu perhize. Şimdi Paskalya bayramı, Ramazan bayramı. Ama onlarda da işte kilise işi öyle bozuyor ki sıradan bir Yahudi, Hristiyan vatandaşın bunlardan haberi yok. Gerçi bu Hristiyanlarla. Şimdi orada gidip de intihar eylemini gerçekleştiren kim? Son açıklamaya göre. IŞİD'çiler. Belki o kendini patlatan gençler hangi niyette gider? Şehit olacağını inandırılır değil mi? Bakın bugün Yusuf Kardavi diye bir kişi var. Kendisiyle çok iyi tanışırız. İslam Alimler Birliği Başkanı'dır. Onunla şeylerde bu İslam ekonomisiyle ilgili toplantılarda çok beraber olmuşuzdur ama benden hiç hoşlanmaz yani eskiden ilk günden beri hiç hoşlanmaz. Yani aynı masada beraber kalmak istemez hemen çekilir bir tarafa. Çünkü ona böyle rahatsız edici sorular sorarım. O İntihar eylemleriyle ilgili fetva verdi biliyorsunuz. Ya Allah-u Teala kendinizi öldürmeyiniz diyor, o fetva veriyor. İstişhat diyor, şehit olmayıymış. Bu fetvası yayıldığı zaman işte ondan birkaç gün sonra Mekke'de bir toplantımız olmuştu. Mekke'de ona bir sorayım bakayım. Şu o biliyor yani ben onu boş bırakmayacağımı. Şimdi yemekhanede bir aynı masaya düştük. Baktım kalktı gitti başka yere. Şimdi dolaşıyorum peşinden. Mümkün değil. Konuşamadık yani. Konuşamadık. Ama ne yaptı? İslam Alimler Birliği Başkanı. Televizyonlarda sürekli konuşur. Şeyde El Cezire'de konuşur, İkra Televizyon'da her tarafta konuşur. Büyük bir destek alıyor. İslam'a %100 muhalif olan bu fetvasıyla bir sürü gencin, bir sürü insanın öldürülmesine ve İslam'ın dünyaya çok kötü bir şekilde tanıtılmasına sebep oldu. O zavallılar zannediyorlar ki şehit olduk. Ondan sonra İsrail'in eline çok büyük bir koz verdi. İsrail oradaki Gazze ile kendi arasında büyük bir duvar ördü. Hapse koydu şeyleri, Filistinlileri. Dolayısıyla bunlar hep böyle. Dayandıkları hiçbir şey yok. Tamam, istersen sen o şey bir ya da Fehmi mi okusun? Şefaat Uzma ile ilgili hadis var ya.
Burada o hadis.
Burada mı? Bizim kitaptaki şey değil. Tamam. Tamam, oku bak. Bakın şu hadisi bir dinleyin. Bakın ki tamamen yalan mı değil mi? Niye biliyor musunuz? Yalan söyleyen mutlaka açık verir. Şimdi dinleyin. Buna dayanıyorlar.
Evet. Şefaati Uzma en büyük şefaat yetkisi demektir. Bu yetkin mahşerde uzun bekleyiştir.
Hadis yok sadece. Hadis yok.
Hüreyre, Abu Hüreyre yoluyla şu rivayet delil alınır. Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam dedi ki, ben kıyamet günü insanların efendisiyim. Neden böyle olduğunu biliyor musunuz? Allah bütün insanları, öncekileri ve sonrakileri bir yerde toplar. Çağıran sesini işitir. Göz onları görür. Güneş yaklaşır. Sıkıntı ve keder güçlerinin yetmeyeceği ve taşıyamayacağı sınıra ulaşır. İnsanlar birbirlerine şöyle derler. Ne hale geldiğimizi görmüyor musunuz? Rabbinize, sahibinize karşı şefaat edecek birine bakmayacak mısınız?
Bak, güneş ne yapmış?
Yaklaşmış.
Güneş yaklaşmış, bak. Allah ne diyor kıyamet günü? Ve izeşşemsü kubbirat. Güneşin çevresi sarılıyor. Yani şey gibi, yani bir köz bilirsiniz. Etrafı bir müddet sonra ne olur? Külle kaplanır değil mi? İçinde kalır. Onun gibi de değil. O gökler, göklerin içerisinde küçücük bir parça olarak kalacak. Peki öyle bir güneşten ışık çıkar mı? Bak, oradan Allah'ın ayetine aykırı. Ondan sonra bu şeyde Ahkaf suresinde Allahü Teala Resulullah'a emrediyor. 46. surenin 9. ayeti. De ki ben, yani o Resul'le hiç kimsenin söylemediğini söyleyen bir Resul değilim. Bugüne kadar gelen her Resul ne dediyse ben de onu söylüyorum. Bana ve size ne yapılacağını bilmem. Bak, ne yapılacağını bilmem. Size ne yapılacağını bilmem dediyse, bu siz kelimesinin içerisine aşere-i mübeşşere diye sayılan kişiler dahil olur mu? He? Ne yapılacağını bilmiyorsa sizi cennette müjdeliyorum diyebilir mi? Bunların hepsi yalan ve iftiradır. Tamam mı? Peki böyle birisi diyebilir mi ki ahirette ben her insanlığın efendisiyim diyebilir mi? Devam et.
Kimileri Adem'e gitmelisiniz derler. Adem'e gelip derler ki sen insanların atasısın. Allah seni eliyle yarattı ve sana ruhundan üfledi. Meleklere emretti, sana secde ettiler. Rabbine karşı bize şefaat et. Halimizi ve başımıza gelenleri görmüyor musun? Adem der ki, bugün Rabbim hiç olmadığı kadar öfkelendi.
Rabbim öfkelendi. Halbuki Allah Mevla'nıza gideceksiniz diyor, o da öfkelendi.
Bundan sonra da böylesine öfkelenmeyecektir.
Demek ki daha önce öfkelendiklerini görmüşler bunlar. Ya Allah Allah. Ya böyle görüyor musunuz? Bakın ne kadar saçmalıklar. Devam et.
O bana ağacı yasaklamıştı, ben ona asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim, başkasına gidin. Nuh'a gidin.
Allah'ın yasakladığı ağaçtan yedin mi? Yedin ama Allah seni affetti. Affettikten sonra bir daha mı eski şeyleri karıştıracaksın? Nefsim, nefsim, ben kendimi düşünüyorum. Tamam. Peki, devam et.
Nuh'a gelir. Şöyle derler. Ey Nuh, sen insanlığa gönderilen ilk elçisin. Allah sana çok şükreden kul adını verdi. Rabbine karşı bize şefaat et. Ne halde olduğumuzu görmüyor musun? Nuh der ki,
halbuki Nuh Aleyhisselam ilk elçi değil. Bu da büyük bir yalan. Evet. Çünkü şeyde En'am suresinde gene önümüzdeki günler okuyacağız. Nuh da sayılıyor. Ondan sonra ve min abaihim babaları. Nuh'un babalarından da elçiler olduğunu söylüyor Allah. Peki Nuh'un babalarına kim girer? Adem girer mi? Ya tamamı yalan. Evet devam et.
Bugün Rabbim hiç olmadığı kadar öfkelendi. Bundan sonra da böylesine öfkelenmeyecekti.
Nereden biliyorlar? Yani dünyada sanki görmüşler de öfkesini. Az önce şey yaptık ya, güneş yok da yeryüzü neyle aydınlanıyor? Bak ayette, şimdi Fehmi hemen hatırlattı. Zümer suresinde 69. ayet. Ve eşrekatil ardu binuri rabbiha. Rabbinin nuruyla yeryüzü aydınlanacak. Yani yeryüzünün aydınlanması güneşle, yıldızla, şunla bu değil. Allah bir başka kendi yarattığı yeni bir ışıkla aydınlatacak. Orada birbirimizi göreceğiz. Evet.
Benim bir dua hakkı vardı. Kavmin aleyhine kullandım. Nefsim, nefsim, nefsim. Başkasına gidin, İbrahim'e gidin.
İbrahim Aleyhisselam.
Nuh söylüyordu.
Ha, şimdi, kavmin aleyhine kullandım. Kavmin bir dua hakkım vardı kullan. Dua hakkı diye bir şeyim var. Allah'ını seversin ya. Evet, devam et.
İnsanlar İbrahim'e gelir derler ki, ey İbrahim, sen Allah'ın nebisi ve halk içinde onun sevdiği kişisin. Rabbine karşı bize şefaat et. Şu halimizi görmüyor musun? İbrahim onlara şöyle der.
Bak bu halimizi görmüyor. Bak Allah diyor ki ben çok çabuk hesabı görürüm. Bunlar ne yapıyor? Ne kadar da şey ya, tembel, haşa. Bir de çok kızmış. Ya bu ne Allah aşkına ya? Evet devam et.
Bugün Rabbim hiç olmadığı kadar öfkelendi. Bundan sonra böylesine öfkelenmeyecektir. Ben üç kere yalan söyledim. Nefsim, nefsim, nefsim, başkasına gidin, Musa'ya gidin.
İbrahim Aleyhisselam üç kere yalan söylemişmiş. Allah da sıddık diyecek ona. Yani çok çok dürüst birisi diyecek. Allah'ın haberi yok. Görüyor musunuz bakın? Her cümlesi yalan değil mi? Ama bütün mezhepler buna dayanarak şefaat-i uzma denen bir saçmalık. Kur'an'a %100 aykırı. Onu şey yaparlar. İşte onu da İslam'ın şüphesinden okudu. Fehmi gördünüz. Evet.
Evet. Musa'ya gelir derler ki, ey Musa sen Allah'ın elçisisin. Allah elçilik vererek ve seninle konuşarak diğer insanlardan üstün kıldı. Rabbine karşı bize şefaat et. Şu halimizi görmüyor musun? Musa da onlara şöyle der. O aynı sözler. Çok öfkelenmiş. Ben öldürme emri almadan bir cana kıydım. Nefsim nefsim başkasına gidin.
Öldürme emri. Ya o daha nebi olmamıştı. Öldürmek için değil ki cana kıymak ne demek? Öldürücü bir alet de şey ya. Bir adama bir yumruk vurmak cana kırmak olur mu? Bir kere tamam bir yumruğunuzla adam ölebilir. Ama hiç kimse bir yumrukla adamın öleceğini düşünmez. Sonra Allah-u Teala onu affettiğinde söylüyor. Yani hayır zaten nebi oldu bitti. O şey zamanındaydı bu. Daha nebi olmadan önce evet devam et.
Bu sefer insanlar İsa'ya giderler. Derler ki ey İsa sen de Allah'ın elçisisin. Meryem'e hitaben söyledi. Ya
konakları nerede onu söyle. Adresini de versin.
Söylediği söz ve ondan bir ruhsun dediler. Bir de öyle bir yaklaşımla yaklaşıyorlar ki yani evet. Gel de şefaat etme. Beşikteyken insanlara hitap ettin. Rabbine karşı bize şefaat et. İçinde bulunduğun.
Hitap etmek onun yetkisindeymiş evet. De. Tövbe estağfurullah. Evet.
Bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Hep sitemli başlıyor. Sonradan İsa'da bugün Rabbim hiç olmadığı kadar öfkelidir. İşlediği bir günahtan söz etmeden nefsim nefsim nefsim başkasına gidin Muhammed'e gidin.
Ben sadece kendimi düşünüyorum diyor. Ben size karışmam. Peki.
Yok, onun da bir günahı vardı da ama söylememiş nedense.
Tamam.
Sonra insanlar Muhammed'e gelir derler ki ey Muhammed sen Allah'ın elçisi.
Bak Adem Aleyhisselam döneminden son insana kadar bütün insanlık geliyor. Dikkat edin evet.
Son elçisi ve nebilerin sonuncususun. Allah geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladı.
Geçmiş gelecek günahlarını bağışladı diye bir şey yok ki. Ya gelecek günah bağışladı ne demek? Olmayan şey ne demek ya?
Sen ne kadar yaparsan yap.
Bağışlandı. Senin önünü açık, istediğini yap. Her türlü rezilliği yapabilirsin. Böyle bir saçmalık olur mu? Bak hep yalan, görüyor musunuz? Zaten şeye de Fetih suresine de böyle yanlış mana vererek kutsal bir nebi oluştururlar. Evet.
Rabbine karşı bize şefaat, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Bunun üzerine yola koyulur Resulullah. Arşın altına gider.
Allah, Allah sanki orada, haşa.
Rabbim için secdeye kapanır. Derken Allah benden önce kimseye açmadığı takdir ve övgüleri benim için açar, sonra şöyle denir.
Bak bana ne yapılacağını bilmem diyor değil mi? Dediği Allah emrediyor ama orada neler? Ayette bakın %100 muhalefeti görüyorsunuz değil mi? Evet.
Ey Muhammed, başını kaldır ve isteğini bildir ki karşılansın. Şefaat et. Şefaatin yerine getirilsin. Ben de başımı kaldırır. Ya Rab ümmetim, Ya Rab ümmetim, Ya Rab ümmetim derim.
Peki ümmetim, ümmetim. Peki zavallı adamlar ne diyecekler? Ulan bütün insanlık geldi. Sen ümmetim, ümmetim. Biz daha niye geldik ki değil mi? bakın yalan ne kadar zor değil mi, yalan söylemek. Evet, devam et.
Denir ki ey Muhammed, ümmetinden üzerinde hesap olmayanları cennet kapılarından sağdaki kapıdan içeri al. Esasen onlar diğer kapılarda da insanlara ortaktırlar.
Yani bunlar hesap görülsün diyorlardı, şimdi kaptan içeri ala geldi. Aslında, bak hesap mesap kalmadı, bak başıyla sonra.
Hocam. Bir makalede okudum da bu şeyle ilgili, şefaatle. Aslında onlar cennetin kapılarının açılması için ona yalvarıyorlar. Ki şeyler var ya, bir sürü insan hesapsız cennete girecek. Şimdi Allah bir türlü hesabı göremiyor, onlar da giremiyor. Bunlar da yalvarmak için uğraşıyorlar ki Allah Teala kapıları açsın, biz de cennete girelim.
Yani şu şeyi görüyor musun? Bu Müslim'de geçer o hadis değil mi?
Evet. Şimdi, Buhari.
Buhari.
Müslim'de de Buhari, Enbiya.
Müslim'de var mı?
Yok, Müslim yoktu.
Neyse, tamam. Önemli değil.
Ayrıca yazmışsınız Müslim, Tirmizi.
Tamam.
Ama bu Buhari.
Bak şimdi şefaati uzma diye mezheplerin kabul ettiği şeyin hiç aklı başına bir insan bunu doğru söz olarak kabul edebilir mi?
Hocam bir cümlede bitireyim. Nefsim elinde olana yemin ederim ki cennet kapısının iki kanadının arasındaki mesafe Mekke ile Himyar veya Mekke ile Busra gibidir dedi.
Bak şey de veriyor yani. Matematiksel şey de, ölçüler de veriyor. Bak görüyor musunuz? Hani hiçbir şey bilmem de diyor Allah-u Teala ama bu çok ayrıntılı şey yapıyor. Evet, halbuki Allah-u Teala o kadar çok ayette şefaatin olmayacağını söylüyor ki.
Yani cennetin kapısı şurayla şurası demek de mantıksız. Çünkü Ali İmran suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun. Gökler ve yer kadar olan cennet için o kadar kapı tarif etmek çok küçük. Bu mantıksız.
Genişliği gökler ve yer kadar olan cennet bir kişiye verilecek. Bir tek kişiye.
Bir de kapı mecaz anlamında galiba. Öyle bir...
Neyse kapı artık var. Her şeyi söylüyoruz.
Yani senaryoyu yazan Kur'an'dan haber olmadığı belli.
Tamam, Kur'an sanki umurundaydı. Ya bugün de öyle yani. Allah-u Teala her şeyi söylüyor ama kimsenin umurunda değil. Evet, yani şimdi bak burada çok net bir şekilde gördünüz. Yani din ne hale geliyor? İşte ahirette bu efendi. Tabii Resulullah'a bunu şey yapacaklar ki bir başka efendi de çıksın onu kurtarsın. Ondan sonra onun eteğine yapışacaklar. Ne olacak? O efendi Allah'tan daha güçlü olmayacak mı? Beni kurtaracak kimden? Allah'tan. Şeylerde biliyorsunuz vardır. Eskiden çok olurdu da son zaman ben zaten artık şey hiç dinlemiyorum bu mevlüt denen şeyler. Eskiden bazen mecburen dinlediğimiz olurdu. Talebeliğimizde. Şeydi, ne yapar? Yetiş ya Muhammed. Bugün imdat günüdür. Bak imdat diye bağırıyor. Kimden kaçarak imdat bağırıyor? Allah'tan. Kime sığınıyor? Peki imdat diye insan neden kaçar normal dünyada? Kötü, en kötülerden kaçar değil mi? Sığındığı kimdir? Güçlü olandır. Peki Allah'tan imdat diye Resulullah'a kaçıyorlarsa hangisi daha güçlüdür? Yani şu saçmalıklar yığınını görüyor musunuz? Bize din diye anlatıyorlar.
Mantıksızlar da ortaya çıkıyor. Allah-u Teala Furkan Suresi'nde buyuruyor ki sen söyle ve kâne yemen alel kâferîne asire. O gün kâferler için çok zordur diyor.
Tabii.
Kaldı ki Enbiya Suresi'nde diyor ki cennetlikler cehennemin hışırtısını da işitmezler diyor. Ellâ hâfun aleyhim ve lâhum yahzenû diyor. Yani Allah-u Teala cennetlikler için cennetlikler öldükleri andan itibaren garanti altına alıyor ama bunu yani bir türlü içeri
girememeler. Büyük günah olmayanlar için o. Yani büyük günah işlememişse ya da sevabı günahından fazlaysa cehennemin hışırtısını bile duymadan doğruca cennete girecek. Zaten onları melekler karşılayacak.
Hani gittik, aa kapı kapalıymış. Bu nereden çıktı hocam yani?
Hayır zaten neresi doğru ki? Orası doğru olsun. Neyse şimdi buradan görüyorsunuz değil mi? Yani bakın Allah-u Teala gayb bilgileri diye anlatıyor. Resulullah diyor sen bilmezsin. Ondan sonra da diyor ki mesela şeyde Bakara suresi 254. ayetinde diyor ki işte ya eyyühellezine amenu müminler enfiku mimma razaknakum size rızık olarak verdiğimiz her şeyden elinizden çıkarıp bir hayra harcayın. Min kabli en yetiye yevmun bir gün gelmeden önce. La bey'un fihi o gün alışveriş yok. Hiç duydunuz mu ben mahşer yerinde bir tezgah açacağım diyeni? Orada bir bakkal dükkanı açayım da millete bir şey satayım ya da bir gazoz satayım diyen duydunuz mu? Hiç kimse söylemez. Bunda hiç kimsenin şeyi yok. Ve la hulle, dostluk da yok. O gün dostlar birbirlerine karşı düşman olacak. Birçok hani baba oğuldan, karı koca birbirinden kaçacak. Yevmi yefurlul mer'u min ahihi ve ummihi ve ebihi ve sahibeti ve benih diye. İşte şeyde Abese suresinde o gün kişi yevmiye firul mer'u kişi kaçar o gün min ebihi min ahihi kardeşinden bakın mana verirken şey yaptım mı biraz yevmiye firul mer'u min ahihi ve ummihi ve ebihi annesinden kaçar babasından kaçar ve sahibeti eşinden kaçar. لِكُلِّ اِمْرِيمْ مِنْهُمْ يَوْمَيْدِنْ شَأْنُنْ يُونِ O gün her birisinin işi başından aşar. Tabi bunlar mümin olan şeyler, günahkar olan şeyler. Ama sevabı günahından fazlaysa onlar direkt hiç bu sıkıntıları hiç görmeden doğru cennete gidecek. Evet şimdi...
Peki hocam, Nakşibendi tarikatının Halidi kolundansa nereye gidecek?
Herhalde cehennemin en sıcak yerine gider. Başka nereye gitsin yani? Cennete gidecek hali yok ya. Şimdi şey diyor, Mahmud Efendi'nin bir Sohbetler diye bir kitabı var. Orada yazmış, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri vefat ettiği zaman kabrine Mülker Nekir melekleri geldi. Ya, benim Rabbimle sözleşmem var. Siz kimsiniz diyor. Benim Rabbimle sözleşmem var. Bütün müritlerimi yerlerine yerleştirmeden kimseyle konuşmayacağım. Şimdi ben de diyorum ki acaba o melekler yırtmaçlı mıydı? Ya insan yani azıcık Allah'tan korkar ya. Ama insanları sömürmek istiyorsanız kullanacağınız en güzel yol dindir. Fakat en büyük cezayı da orada görürsünüz. Allah yardımcımız olsun.